Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, Kalbin Frekansı'nda sizlerle birlikteyiz. Genç Zamanlı programı başlıyor. Ben Deniz Salih Yüzgenç. Bugün çok kıymetli bir abimiz bizlerle birlikte. Kendisiyle iş tecrübelerinden bahsederek belki de sizlere özellikle güzel hatıralı anılar anlatacağı, aktaracağı bir program olacak. Ve bu tecrübelerin bizlerdeki yansımaları, gerçekliği nasıl olacak bunları tartışacağız. Ben biraz muhalif gibi araya girerek kıymetli konuğumuza sorularla belki de programı daha da açmasına vesile olmuş olacağım. Bizleri twitter.com/gençzamani ve facebook.com/gençzamani adreslerinden takip edebilirsiniz diyerek hemen konuğumuza dönüyorum. Konuğumuz Osman Şentürk abimiz. Abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederiz Salih'ciğim. Bizleri burada ikinci defa misafir ettiğin için öncelikle teşekkür ederiz. Çok büyük bir onur duyuyoruz.
Estağfurullah.
Umarız sürçülisan etmeden kendi deneyimlerimizi aktarma imkanı buluruz.
Eyvallah abi, teşekkür ediyoruz. Tabii Osman abi biz zannediyorum ki 3 hafta önce kadar ya da 3-4 hafta önce kadar ağırlamıştık tekrar.
Evet.
Lütfü Arslan abimiz vardı o zaman. Çok daha yani Lütfü abinin olması hasebiyle tabii ki belki de daha da verimli bir programdı. Ama inşallah bugün de Osman abinin katkılarıyla Lütfü abinin eksikliğini hissedeceğiz çünkü. Belki benim açımdan ama Osman abi bunu tamamlayacaktır diye ümit ediyoruz.
Estağfurullah. Lütfü abinin eksikliğini tamamlamak mümkün değil. O zaten bizden bugünkü aldığımız yorumları geçmişteki güzel insanların deneyimleriyle, onların sözleriyle harmanlıyordu. Çok daha farklı bir boyut katıyordu. Onun eksikliği hissedilecektir muhtemelen yani.
Eyvallah abi. Benim o programa dair hatırladığım bir şey vardı abi. Ben mesela bir soru soruyordum size. Tabii sorduğum soru belki de biraz hamasi kalıyordu bazı noktalarda. Çok da ucu açık kalabiliyordu. Lütfü abi tamamlıyordu onu.
Doğru.
Benim açımdan da iyi oluyordu yani gerçekten. Ama inşallah bugün de
inşallah
güzel bir şekilde devam edeceğiz. Şimdi Osman Şentürk abimiz daha önce de programımızı dinleyenler bilirler. Dünyada ve Türkiye'de önemli bir yere sahip bir kurumun genel müdürü, CEO'su görevinde bulunuyor. Bu kurum toptan ve daha çok perakende satışı üzerine ilerliyor. Giyim üzerine bir firma. Kendisinin tabii iş dünyasına dair birçok tecrübesi var. Bizim programımızda iş dünyasıyla belki de buluşmak isteyen arkadaşlarımızın dinleyeceği bir program. Çünkü bizler üniversite çağında olan gençler olarak daha çok sonuçta üniversite bitecek, iş dünyasına girmek isteyeceğiz. Ne yapacağımıza dair kafamızda soru işaretleri var. Osman abiye iş dünyasının direkt içinden, direkt yöneticisi olarak, üst düzeyde bir insan olarak belki de neler düşündüğünü, neler tecrübe ettiğini soracağımız program olacak. Ben hemen isterseniz abi bir soruyla programı başlatayım. Devamında da ilerlemiş olalım.
Buyurunuz abi, estağfurullah.
Şimdi abi siz tabii şu an CEO oldunuz, genel müdür oldunuz ama programdan önce de söylediniz bana çok Salih beni övücü şeyler söyleme dediniz. Ben de ondan kaçınmaya çalışıyorum. Fakat şu an bir CEO olarak bir CEO oldunuz. Öncesinde gençliğinizde bir hayal kurdunuz mu? Ya ben işte 30'lu yaşlarımın sonuna doğru bir genel müdür olurum. Onun ekmeğini yerim. Böyle hayallerle mi oluyor bu işler?
Evet. Şimdi öncelikle tabii ben şunu söylemem lazım. Bugün geldiğimiz, üstlendiğimiz sorumlulukları geçmişte hayal ediyor muyduk? Bir şeyler hayal ediyorduk ama nasıl olacağını tam hayal edemiyorduk aslında. Benim babam Orman İşletme Müdürlüğü'nde devlet memuruydu. Veznedarlık yapıyordu. Biz 5 kardeş olarak büyüdük. Tabii o Allah'a şükür hamdolsun çok güzel bir ortamda İzmit'te büyüdük. Ama tabii bir memur ailesinin, bir memur çocuğunun yaşadığı genel ekonomik koşullar ve kurallar altında büyüdük. Bizim tabii bir sermayemiz olmadığı için, işletme sermayesi gibi bir dükkanımız, bakkalımız, işletmemiz olmadığı için bizim için okumaktı tek önümüzde gözüken sermaye edinebileceğimiz kısım ve ticari anlamda da bir deneyim sahibi değildik. Ama sağ olsun annem mesela bana küçük yaşlarda simit fırınından bir tepsi simidi alıp verirdi. Sabahları sokağa gönderirdi, sat bunu derdi. Ikına sıkına biraz uğraşarak satardık bunları. Onlar tabii çok büyük deneyimlermiş. O yüzden hep anneme Allah razı olsun diyorum. Bizi küçük yaşta bir şeyler satma konusunda hep böyle bir cesaretlendirdi. Aslında o satma değil de belki de bir enerji ortaya koymaydı. Bugün ben o enerji kelimesine biraz değinmek istiyorum. Zaten özellikle gençlerde bu konunun önemli olduğunu düşünüyorum. Sonuçta bir gayretin ortaya konması lazım. Dolayısıyla ben işte ilkokul, ortaokul, liseyi bitirdikten sonra, liseden sonra ya dedim artık sonuçta bana babamdan, ailemden bir han, hamam, mal, mülk bir şey kalmayacak. Hı hı. Benim bu hayatta bir şeyler yapabilmem için çalışmam gerekiyor diye. Hatta o zamanki tabiriyle arkadaşlarıma şey diyordum, ben sosyal hayatımı devre dışı bırakıyorum. Hiçbir şekilde eğlenme bilmem neyi bırakıyorum, ben ders çalışacağım. Eve kapanıp işte o gün herkes 20-30 tane soru çözüyorsa ben 120 tane çözeceğim, 150 tane çözeceğim soru diye. Çünkü şuna inanıyorum ben, zeki olmaktan daha önemlisi çalışkan olmak bence önemli. Hı hı. O yüzden ve ben zeki bir adam değilim bana sorarsanız. Ama abi, çalışkanlığım olduğunu düşünürüm. Çünkü bunu da nereden düşünüyorum? O lise ikinci sınıfta ben İzmit Mimar Sinan Lisesi'ne gidiyordum. Düz devlet okuluydu. İşte hazırlık okumamıştık, İngilizce bilmiyorduk. Ondan sonracıma. Demek dediğim gibi sahip olduğum tek şey, tek sermaye belki de o günkü o gençliğimdi. Hani o yüzden şimdi gençlik konuşuyoruz. Gençlik ve enerjiydi. O enerjiyi ben ortaya koyabildim. Birçok arkadaşımız belki gezerken, tozarken ki ben de onları yapıyordum ama ben döneyim eve gireyim işte o zaman şu testleri çözeyim, bu testleri çözeyim diye günde kendime koyduğum işte 200 tane soru çözeceğim, bilmem ne yapacağım diye amacım iyi bir yer kazanmaktı. Ve oraya kendimi adadığımda çok faydalı oldu. Hatta bunu ilk tetikleyen olayı belki anlatayım. Sen çünkü bunları dinlemek istiyorsun. Lise ikinci sınıfı bitirmiştim. Eve geldim. Cuma akşamıydı. Karnemi aldım. Teşekkür belgesiyle birlikte. O zaman rahmetli babama uzattım. Baba dedim, okul bitti dedim, teşekkür belgesi aldım dedim. Böyle gülerek hani bir haçlık bir şeyler kopartırız beklentisiyle. Babam şöyle baktı. Oğlum dedi, Zeki abinle konuştum dedi, yarın dedi bahçede dedi garsonluğa başlayacaksın dedi, yaz boyu dedi, ona göre kendini ayarla dedi, tamam mı? Sonra yoluna devam etti. Ben tabii bozuldum, moral bozuldu bilmem ne falan filan. Eh dedik, peki dedik yani, öyle olsun dedik. Ondan sonra tabii çok büyük övgü bekliyoruz, evet, şey bekliyoruz. Evet. Aslında hayatta bunları da öğrenmek lazım. Yani çok övgü beklememek lazım insanlardan, çevremizden, birilerinden övgüler bekleyerek motive olmak doğru bir motivasyon aracı değil. Kendi kendine motive olan insan olabilmek lazım. Ve o yaz ben bizim orman işletmesinin çay bahçesinde çay dağıtarak, çalışarak başladım. Ve o bana çok şey öğretti. Yani okumamın ne kadar gerekli olduğunu, ne kadar çabuk, ne kadar çok bu konuda bir şeyler yapmam gerektiği konusunda fikrim pekişti. Bu kareyi kenara koyuyorum çünkü bu çay bahçesinde o meşhur vardır yani böyle üçgen bir tane tepside taşırsınız çayları falan sallarken ki halimiz, onları hatırlarım. Sonra okuldan mezun olduk, işte master Amerika'da yaptık. Amerika'da bir şirkette işe girdim, Anderson Consulting'te. Hı hı. O zaman bir proje için beni Washington'a gönderdiler. Uçağa bindim, bir baktım uçakta business'te yer ayırtmış şirket bana. Böyle business'te oturuyorum, işte garsonlar şeyi getirdiler, işte bir portakal suyu falan. O sırada Washington'a iniyoruz. Böyle pencereden bir baktım Beyaz Saray'ı gördüm orada. Vay be dedim. Çaycı Osman ne yaptı bugün ya dedim. Tamam mı? O gün mesela benim hayatımda şey bir gündü. Çünkü Çaycı Osman hiç o gün oralara gelebileceğini hayal etmemişti. Aslında hayalinde yoktu. Sadece şu vardı. Çalışmam gerekiyor diyordum. Yani sadece bugünkü elimdeki imkanla bir şeyler yapmam gerekiyordum ama bir gün işte business class'ta uçarken Beyaz Saray'ın önünde uçakla iş adamı olmayı hayal etmiyordum. Sadece şunu diyordum. Ya ben bugün bulunduğum ortamda İngilizce bilmiyorum. İyi bir okul kazanmam lazım. İyi bir eğitim almam lazım. Ben buna odaklanmıştım o zaman. Şimdi ben bugünkü arkadaşlarımıza da gençlere de aynı şeyi önermek istiyorum. Yani içinde bulunduğunuz ortam ve koşulları verilmiştir budur diye hemen kendinizi kabul etmeyin. Kendi enerjinize dönün. Deyin ya benim enerjim var, benim aklım var, çalışkanlığım var. Ben ne gerekiyorsa yapabilirim. Ki hatta bugün çok daha büyük imkanlar var. Yani internet var, her türlü bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Ama özetle kendini geliştirsinler. O hayal dediğimiz şeyler arkasından eğer bir nasip varsa gelecektir. Yani ben şunu çok net inanıyorum. Nasip olmadıktan sonra da olmayabilir. İstediği kadar insan zeki ve çalışkan olsun. O yüzden ben bu 20 yıllık kariyerim boyunca incelediğim zaman aslında hep bir sonraki mevcut bulunduğum pozisyonun hakkını vermeye çalıştım. Orada kendi yapabileceğim en iyisini yapmaya çalıştım. O beni bir sonraki yere doğru ilerletti. Ama illa şu olacağım, CEO olacağım, bilmem ne olacağım gibi bir şeyle gitmedim. Veya bir genel müdür olacağım hayaliyle şey yapmadım. Çünkü onu biraz çok sıkıntılı buluyorum. Hem uhrevi anlamda sıkıntılı buluyorum. Kader planında biraz böyle çok iddialı konuşmak insanın doğru olmayabilir. Aynı zamanda da insanın kendini büyük beklentilere sokup sonra o büyük beklentiler gerçekleşmediği zaman hayal kırıklıkları oluşuyor. Hayal kırıklığı oluşmaması için kendini insanın öyle büyük beklentiler ve büyük şeylerle yapmamalı diye düşünüyorum. Sadece içinde bulunduğu an, hani büyükler diyorlar ya anın kıymetini bilin diye.
Evet, evet.
Burada mühim olan konu bence şu, anın kıymetini bilmemiz lazım. O an benim için ben öğrenmem gereken şeyleri öğreniyor muyum? Ben o anımı kıymetli değerlendiriyor muyum? O anımı yoksa hani mala yani şeyler diyorlar ya tasavvuf büyükleri. Yani gereksiz şeylerle mi değerlendiriyorum? Yoksa bana veya çevremdeki insanlara bir şey katma değer üretecek bir şekilde mi değerlendiriyorum? Benim burada tek söyleyeceğim, tabii ki insanın hayalleri olması lazım, hayaller kurması lazım. Ama ondan daha önemlisi anın kıymetini bilmesi lazım.
Eyvallah, eyvallah. Bu bahsettiğiniz, mesela övgü beklememekten bahsettiniz. Hani gençler övgü beklemesin. Daha çok hani kendilerini bilerek yürüsünler, kendilerini bilerek tanımlasınlar diye. Bir de hani enerjiden bahsettiniz ya abi. Şimdi bize de sürekli dışarıdan şu pompalanıyor. Böyle hani kişisel gelişim adı altında özellikle. Sen en iyisin, en mükemmelsin, en harikasın, her şeyi başarabilirsin. Tabii bunlar motive edici şeyler, bizi böyle kendimize inandırıcı şeyler ama iş dünyasında bazen şey oluyor mu abi? Yani bir duvar etkisiyle karşılaşabiliyor mu arkadaşlar? Ben en iyiyim diye gelip karşınıza mesela.
Tabii. Her türlü insan var. Aslında ben orada onun yerine o kişisel gelişimcilerin önerdiği kavramdaki gaza getirme yerine ben farkındalığı daha çok önemsiyorum. Farkında olmak şu demek, yani benim kabiliyetlerim neler? Acaba benim güçlü yanlarım neler? Benim gelişime açık yanlarım neler? Benim geliştirmem gereken yanlarım neler? Bence insanlar buna odaklanması lazım. Hatta bunun yaşı da yok. Sadece gençler için de demiyorum bunu. Ben bugün kendim için de aynısını diyorum. Yani benim, çünkü insanım, güçlü olduğum yerler var, zayıf olduğum yerler var. Bu zayıflıklarımı nasıl gidereceğim? Hı hı. Güçlü olduklarım yerleri nasıl kullanacağım? Bence buraya odaklanmak lazım. Eğer güçlü olduğum yerler varsa bu güçlü olduklarımla ben çevreme yardımcı olabilirim. Başka insanların gelişimine yardımcı olurum. Benim zayıf olduğum bir alanda da başkası bana yardımcı olabilir. Mesela buraları bence odaklanmak lazım. Yani çünkü birkaç profil insan olabiliyor. Bazen iş görüşmelerinde mesela geliyor arkadaşlar, ben hissediyorum. Çocuk mesela çok güzel bir okulu bitirmiş. Güzel bir sınav sonuçları şeyleri var. Çocuk karşıma geliyor böyle kafası boynu eğik, mütevazi. Efendim mesela ben anlıyorum bunun profilinden. Ya yani bu çocuk aslında karakter olarak özgüven eksikliği var. ve ben onunla görüşmemi, onu keşfederken, onu tanırken bunlara dikkat ederek şey yapıyorum. Ve onu eğer bir şekilde işe almışsak ve birlikte çalışıyorsak, o zaman onun gelişim programında da bu sefer onun kendi güçlü yanlarının farkına varıcı eğitimler, onun gelişim programları düzenlettiriyoruz. İşin öbür tarafında bahsetmiş olduğun gibi maalesef bugünkü günümüzde çok rastladığımız bir profil. Ben her şeyi biliyorum zaten, ben oldum zaten, ben geliyorum buraya ama siz ne zaman bana burada araba, oda, makam bilmem ne vereceksiniz falan demeye başlayan profillerimiz de oluyor maalesef. O tür insanları tabii şunu anlamaya çalışıyoruz. Yani bu bir bilgisizlikten mi oluyor? Yoksa biraz gururdan ve kibirden mi oluyor? Çünkü iş gurur ve kibirden ve iç dünyadan olunca onun değiştirilmesi ve şey yapılması zor bir şey. Ama bilgisizlikten olunca bir şekilde siz o insana bunu fark ettirebildiğiniz zaman düzelebiliyor. O yüzden ben arkadaşlarımıza şunu tavsiye edeceğim. Kendinizin farkına varın. Kendi kabiliyetlerinizin farkına varın. O yüzden de bu konunun uzmanları, yani psikologlar, psikiyatristler, işte kariyer uzmanları, bunlarla görüşerek kabiliyetlerinizin ölçüldüğü testler var. Karakter testleri var, değerlendirme merkezi uygulamaları var, yetkinlik sınavları var. Bu tür uygulamalardan geçerek kabiliyetlerinizi keşfedin ve o alanlara doğru yönelin diye tavsiyede bulunmak isterim. Çünkü insanoğlu kabiliyetlerinin olduğu taraflar neyse o tarafa doğru yöneldikçe daha hem mutlu oluyor yaptığı işte, hem de çok daha başarılı olduğu yönünde benim bir gözlemim var.
Eyvallah abi. Şimdi az önce de bahsettiniz, Amerika'dan bahsettiniz mesela. Şimdi birçoğumuz için belki de hani fırsat olarak bakılıyor şu an. Amerika'ya gidelim, Avrupa'ya gidelim ama tabii bunların bir ön plan olması lazım. Yani belki dili bilmek lazım. Oraya gittiğin zaman ne yapacağını bilmek lazım. Lütfü abi bahsetmişti mesela. İngilizce bilmeden, hiç bilmeden gitmeyin diyordu mesela. Biraz yani en azından konuşabilecek kadar bilin diyordu. Çünkü oraya gittiğin zaman daha da kafan karışabilir diyordu yani. Hatta ana dilini bilmeden daha da öğrenmek zor olurdu şeyleri de vardı. Mesela bununla alakalı abi Avrupa, Amerika gibi yerlerde sonuçta orada yaptığınız görüşmelerde edindiğiniz bir yani gözlemlediğiniz bir gençlik profili vardır. Oradaki çalışanların da belki.
Evet.
Mesela abi orada oralarda özellikle bizle alakalı kıyas yaparsanız neler farklı oluyor? Yani bu farkındalık dediğimiz olay oralarda daha mı fazla?
Ya şimdi tabii önce ben şu İngilizceden başlamak istiyorum. İnsanlarda yani bence yabancı dil önemli bir şey. Ve ben gençlerimize yabancı dil öğrenmelerini şiddetle tavsiye ediyorum. Özellikle de İngilizceyi. Çünkü İngilizce artık bir dünya dili olarak kabul edilmiş durumda ve istediğiniz coğrafyaya gidin. Orada bunu fark edebiliyorsunuz. Yani ben işim gereği yani yılda gittiğim St. Petersburg'a da gidiyorum, Dubai'ye de gidiyorum, Cidde'ye de gidiyorum. İspanya'ya, Barcelona'ya da gidiyorum. İtalya, Londra hep geçtim her yerde tek bir dille. Sadece İngilizcemle hayatımı idame ettirebiliyorum. Ve o ülkelerdeki hiçbir yaptığımız işte, alışverişte sıkıntı çekmiyorum. Dolayısıyla bir kere öyle bazen insanlardan duyuyorum. Ya ben işte Almanca öğreneceğim, İspanyolca öğreneceğim. Yok bilmiyorum. Her şeyi bir kenara koy. İngilizcesi tam olmayan hiç kimse bence ikinci bir dille vakit kaybetmesin derim. Bu benim kişisel görüşüm. İkinci konu. İngilizceyi bilme konusunda da herkeste şöyle bir ön yargı var. İlla yurt dışına gitmem lazım diye. Hayır, buna da ben katılmıyorum. Çünkü ben İzmit'te devlet lisesini bitirdim. Hiç İngilizce tabii bilmiyorduk o zaman. Üniversiteye geldim, baktım benim sınıf arkadaşlarımın hepsi 2-3 dil biliyorlardı. Onlar İstanbul'un özel okullarından mezun insanlardı. Almancaları, Fransızcaları, İngilizceleri falan vardı. Şimdi ben o konuyu görünce şunu anladım o günkü aklımla. Ha dedim Osman, anı değerlendir. Bu an senin İngilizceyi çalışman gereken bir an. Ben o zamanın ihtiyacımı, o günkü imkanlarımla işte İngilizce kurslarına gitmeye çalıştım. Ondan sonracığıma bir ara okulu bitirdim, master'ı kazandım. İTÜ'nün hazırlığında bir dönem okudum. Kendim işte kartlar yapıyordum. Önün arkasına birine İngilizce bir tarafına Türkçe yapıp sonra onu işte o torbadan çekip hangisi gelirse onu bulmaya çalışıyordum. Ama hep kendim kendime bir İngilizce çalıştım ve bunun adına da aslında şu anda self study diyorlar. Yani insanın kendi kendine çalışması. Ben bu konuya çok önem veriyorum. Hatta bugün şirkette bile İngilizce bilmeyen arkadaşlarımıza bir hoca tuttum. Şöyle bir yapıyorum. Self study bir kitap buldum. Yani kendi kendine çalışılabilecek. Dedim ki İngilizce bilecek, öğrenmek isteyenler buraya gelsinler. Bu hoca dedim haftada 2 saat sizle birebir çalışacak. Ama haftada 2 saatin dışında her biriniz 8-10 saat evde kendisi çalışacak bu kitaptan. Hoca sadece orada size o kitaptan nasıl çalıştınız, o kitapta nasıl gidiyor, tıkandığınız yerleri açacak, orayı destekleyecek şeklinde. Şu anda 5. 6. ayını doldurdu ve çok ciddi ilerleme kat edenler var. Bırakanlar var, demoralize olanlar var, sevenler var. Yaklaşık öyle bir 20-30 kişilik bir ekiple şu anda gidiyorum. Yani yakından da takip ediyorum mesela onları. Çünkü bu bence şu açıdan önemli. Kişi... Ya kimseye İngilizce zorla öğretilemez. Evet. Kişi kendisinin öğrenmesi lazım. Hani bizim kültürel tarihimizde ne diyorlar? Talebe diyorlar. Talep eden
evet,
diyorlar.
Evet, talep eden.
Talep eden yani ondan gelmesi lazım. O yüzden ben bu kelimeyi yani kendi kendine çalışmayı çok önemsiyorum. İşin bu boyutunu hallettikten sonra kişi kendini bir yere kadar getirdikten sonra ondan sonra tabii ki yurt dışında bunun pratiğini yapmak, konuşma şeylerini yapmak falan tabii ki faydalı olacaktır. Yani yurt dışlarında bu tür 2-3 aylık kurslar, 5 aylık kurslar kesinlikle faydalıdır. Bir de özellikle bir insanın dünyadaki farklılıkları görmesi açısından ben çok önemsiyorum.
Yani, yurt dışı deneyimini mi abi?
Yurt dışı deneyimini evet. Çok önemsiyorum. Yani bugünkü arkadaşlarımıza da gençlere de bol bol seyahat etmelerini öneriyorum. Yani bunu sadece Amerika, İngiltere falan için değil, her yere. Yani bulabildikleri her fırsatta yurt dışı deneyimi yaşamalarını tavsiye etmek istiyorum. Çünkü yurt dışı deneyimi dediğimiz zaman oradaki insanların yani dilleri, kültürleri, oradaki yaşam tarzları bu inanılmaz bir şey öğreten bir insanın ufkunu geliştiren bir şey. Bu anlamda da Ben çünkü ufuk açıcı bir şey burası onu. Öyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden de yurt dışı fırsatlarını arkadaşlarımızın herkes kendi imkanlarınca bence yoklaması lazım. Ve bunu mümkün olduğu kadar da değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum ki mesela şu anda duyuyorum Erasmus nedeniyle yurt dışına giden öğrenciler oluyor. Work and travel'lara giden öğrenciler oluyor. Mesela iş görüşmelerinde ben work and travel'la gezmiş öğrencileri daha çok önemsiyorum. Çünkü onlar benim gözümde girişken insanlar. Enerjilerini kullanmış, hayatında belli şeyleri riske etmiş, konforlarından vazgeçmiş. Yani gideyim göreyim, evet ne göreceğini bilmiyor, neyle karşılaşacağını bilmiyor ama bir risk alıyor. Bunlar enerji sahibi insanlar, denemekten, yenilikleri öğrenmekten bence çekinmeyen insanlar. Dolayısıyla bu enerjisini kullanabildikleri için gelecekte de katma değer üretme potansiyeli olan insanlar olarak görüyorum. Bu anlamda yurt dışındakileri sordun tabii, yani yurt dışındaki insanlar nasıl? Ben şöyle söyleyeyim, insan her yerde insan. Yani şöyle bir şey yok. Yani Amerikalısı, Çinlisi, Türklüsü daha zeki diye bir kavrama ben inanmıyorum. Çünkü bu dinimize de böyle değil. Çünkü Allah-u Teala insanlara adil olduğunu, yaratılıştan onları hepimizi bir imtihan olarak yarattığını da söylüyor. Ve sadece insanlar kendi önlerine konan imkanları nasıl değerlendirdikleriyle kendilerini şekillendiriyorlar. Dolayısıyla bizim bir Türkiye'deki bir öğrenci arkadaşımızla dünyanın herhangi bir yerindeki insanın hiçbir farkı yok bu anlamda. Mesele, bütün mesele insanın önüne gelen fırsatlarda bunu nasıl değerlendirdiğimiz. Yani ben zamanımı o malayani dedikleri boş işlerle mi değerlendirdim? Girdim Facebook'ta sadece kakiri kikiri eğlenceyle bütün videoları seyrederek mi vakit geçiriyorum? Yoksa ben İngilizce aslında çalışıyorum. Yoksa ben kendi mesleki bir taraflarımı mı geliştiriyorum? Kendi farkındalığımı arttırmak için oradaki bir psikolojik bilgiler mi okuyorum? Yoksa Wikipedia'ya bağlandım da orada Wikipedia'daki bazı kavramlarımı okuyorum? Fikir makalelerini mi okuyorum? Yani buradaki mesele kişinin o, ben ona enerji sermayesi diyorum. Vakit sermayesi diyorum. Çünkü gençlikte en önemli sermayeler bence bu ikisi. Yani vakit gerçekten insanın elinde, bir de enerji onun elinde. Bunu doğru kullanırsa gelecekteki ön sermayesini hazırlamış olduğunu düşünüyorum. O yüzden de ben şunu tavsiye ediyorum. Bilen veyahut da geçmişteki bu deneyimi yaşamış insanlarla konuşarak gençler,
evet,
kendilerine gerçekten rehberlik istesinler çevrelerinden. Bu bahsetmiş olduğum gibi İngilizce olsun, diğer yurt dışı deneyimleri olsun, bu konularda atılımda bulunsunlar, risk alsınlar, risk almaya korkmasınlar, hata yapmaktan korkmamak lazım ama aynı hatayı iki defa yapmamak lazım. Böyle güzel bir sözü de biz benimsedik, çünkü şirkette de öyle diyoruz arkadaşlarımıza, diyoruz ki arkadaşlar hata yapmaktan korkmayın, yeter ki aynı hatayı iki defa yapmayın.
Hatta onun bir adı var mıydı abi? Aynı hata iki defa olduğu zaman adı bir şey oluyordu galiba onun. Bir adı
bilmiyorum ama biz ona şey diyoruz, yani ders alın diyoruz. Ders aldığımız sürece sorun yok. Ders aldığımız sürece geçmişteki hatalarımıza gülüp geçelim. Tamam mı? Onu bir tecrübe sayalım. Ama mühim olan ders alabilmek. Ben hatta onu şeye de benzetiyorum bazen. Ya diyorum, bakın Allah-u Teala bile diyorum, koskoca bir Rab diyor ki hata yapabilirsiniz ama tövbe edin. Tövbe ederseniz bağışlarım diyor. Dolayısıyla bizler diyorum insanlar olarak iş hayatında hata yapmış bir insanlara onlara hatalıklarını yüzlerine vurmakla bilmem neyle veya kızmakla bağırmakla bir şey elde edemeyiz. Bizler yönetici olarak tek yapabileceğimiz şey şu: o insana bu hatandan ne ders aldın? Peki bunu bir daha yapmamak için gelecekte ne yapacaksın? Hangi önlemi alacaksın? Kendini nasıl geliştireceksin? Bunu yapabiliyorsak diyorum ben, doğru davranışı sergilemiş olacağımızı düşünüyorum. O yüzden de arkadaşlarımıza diyorum ki hata yapmaktan korkmayın. Denemelerinizden, risk almaktan korkmayın. Enerjinizi kullanın. Çünkü ne kadar çok deneyim yaşarsanız o kadar çok öğrenirsiniz. Yani hatta şimdi bu Silikon Vadisi'ne gitmiştim Aralık ayında. Orada girişimcilerle konuşuyordum. Silikon Vadisi'ndeki girişimcilerin neden dünyaya buradan ciddi bir ihracat çıkıyor diye konuşurken bir tanesi çok güzel bir şey söyledi. Burada dedi kimse hata yapmaktan korkmaz dedi. Niye dedim? Çünkü dedi hata dedi yaptığın zaman ders alırsın, ikinci bir daha denersin. bir daha hata yaparsın, üçüncü bir daha denersin. Hata yapan insan bir iterasyona girer. Yani tekrarlı denemeye girer.
Evet.
Ama bir bakarsın diyor, belki diyor 15. yaptığında diyor doğruyu bulacaksın diyor. Burada diyor mühim olan senin o 15.'yi yapmaya bir azim üretebilmen kendinde. Yani biz şimdi hata yapacak korkuyoruz diye denemiyoruz. Denemediğinde bir şey öğrenemiyorsun. Hiçbir şey deneyimleyemiyorsun. Olduğun yerde durmuş oluyorsun. Ama risk aldığımız zaman, denediğimiz zaman bir şey öğreniyoruz. Böyle olmazmış diyoruz. İkinci bir daha deniyoruz. Böyle de olmazmış diyoruz. Üçüncüyü deniyoruz. Ya bu da olmazmış diyoruz. Tamam mı? Aslında bir bakıyorsunuz. Aslında bütün şu bilim adamları, işte bu elektriği bulanlar, telefonu bulanlar, bu insanların baktığınız zaman en büyük güçlü yanları ne biliyor musunuz? Bıkmamaları.
Evet.
Binlerce test yapıyorlar, binlerce deney yapıyorlar, ondan sonra icatlarını bulabiliyorlar. Ama işte bizde maalesef o enerjisi olmayan insan, ne oluyor enerjisi olmayan insan? İkinci hatada yapamadık ya, bizim kaderimiz mi bu, bilmem ne mi diyor. Kendisini yanlış yerleri sorgulamaya götürüyor. O yüzden ben gençlere diyorum ki enerjiniz olsun, sabrınız olsun, azminiz olsun. Hata yapmaktan korkmayın. Enerjinizi bu minimalde kullanın diyorum. Çok uzattım belki hikayeyi ama.
Çok güzel gidiyoruz.
Bir anlamda. O yüzden de yurt dışı deneyimleme konusunda da aynı şeyi söylüyorum. Denemeye korkmayın. Her türlü önünüze fırsatları, kimse sizin gelip de elinize ağzınıza al bak bunu yap demiyor. Onu da beklememek lazım. O anlamda da ben bireysel olarak bizlere, yani her bireye bir şey düştüğünü düşünüyorum. Enerji ona, hani şu bugün self motivated diyorlar, kendinden motive olabilen insanlar. Yani ben ona şirkette de öyle diyorum çalışan arkadaşlarına. Kendinden motorlular diyorum. Tamam mı? Kendinden evet. Motorlu olmak
kendi
lazım.
Kendi kendini ateşle.
Kendi kendini ateşleyen evet. İnsanlar olmak lazım yani.
Evet.
Biraz kişisel gelişimciler şeyi gibi oldu ama.
Yok yok.
Şimdi doğru yani.
Evet, biz ben geçen programlarda da beni uyardılar hatta. Birkaç arkadaşım dedi ki ya sen kişisel gelişimi sevmiyor musun? Çok hani onlara aleyhine konuşuyorsun gibi şeyler söylediler.
Evet.
Ben tabii ki hayır dedim ama belki benim ifadelerim şey kalabiliyor bazen. Yani böyle ucu açık kalabiliyor. Tam doldurmadığım için olabilir. Lütfen özür diliyorum dinleyicilerimizden de. Bazen böyle hani kişisel gelişim ya da diğer konulardan bahsederken aslında ben şunu söylemek istiyorum. Hani kişisel gelişim adı altında bunlar yapılıyor. Oysa kendi yaşadığım için de biliyorum. Şimdi bizi bir kitap almıştım. Osman abi yıllar önce evet. Liseye giderken. Kitap şey diyordu işte bana. Mutlu olmayı dene. Mutlu olmayı denersen mutlu olabilirsin. Şimdi ben de o anki şeyimle bakıyorum. Belki o dönem için iyi de bir kitap seçimi de değil o. Ya mutlu olmayı deniyorum. Ama o an tabii işte ergenlik psikolojisi falan var abi. Daha da kötü olmaya başladım. Ben niye mutlu olamıyorum? Deniyorum, olmuyor. Çünkü mutluluk belki de hani o hataların birikimiyle olacak bir tecrübe sonucu gelen bir şey belki de. Tabii tecrübenin ne olduğunu bilmekle de alakalı
ya,
biraz.
O bir his hali. Ben şimdi Erkam Radyo'yu çok seviyorum, dinliyorum. Orada Kemal Sayar'la Saadettin Öktem hocamızın yaptığı çok güzel bir program var. Orada çok bu konuya değiniyorlar. Gönül Sedası diye bir program. Hatta ben tavsiye etmek istiyorum buradan tekrardan. Dinlememiş olanlar için Erkam Radyo'nun internet sitesinde onun geçmiş tarihli programları var. Ve onları ben tekrardan internetten bağlanıp dinliyorum. Çok güzel, insanın o gönül dünyasını, o mutluluk denilen şeyi, huzuru aslında insanın bir mental hali olduğunu, kendisinin bunu nasıl yönetebileceğini anlatan çok güzel ipuçları veriyorlar o programda. Ben çok istifade ediyorum. O yüzden arkadaşlarımıza da tavsiye etmek istiyorum bu süreci. Tabii orada aslında demin kişisel gelişimden geldik buraya. Onu bizim kendi değerlerimizde bu geçiyor aslında. Hani seyri sülük diyorlar. Bir yol tarif ediyorlar. Diyorlar ki bir gelişim yolu aslında. Sonra da diyor ki kemalata giden yol diyorlar. Kamil insan olmaya giden. Nedir o yol? Aslında kişi kendini geliştire geliştire gidiyor. İnsan belli hatalarını, belli eksikliklerini keşfederek, onları düzelterek, tamir ederek ilerliyor. O yüzden kişisel gelişim kelimesi bence yanlış bir kelime değil. Burada sadece ne için yaptığımızı belki sorgulamak lazım. Yani şan, şöhret için yapıyorsak bu yanlış bir şey. Çünkü şan ve şöhreti elde edip de gerçekten hani tatmin olmuş insanlar bulunamıyor, gözlemlenemiyor. Buradaki doğru olan şey, hani genç olarak sizin bana bir tane şey hediye ettiniz, ne derler, fincan, üzerinde bir sorunuz var. Diyorsunuz ki neden artı bir olarak yaratıldın diye.
Eyvallah.
Tamam mı? Neden artı bir olarak varsın diye. Biraz bununla çok alakalı bence. Yani kişinin o kendi kemalatı veyahut da gelişimi, kişisel gelişimindeki beklentisini ona endekslerse bugün hepimizin aradığı huzur, mutluluk denilen şeye daha doğru bir yolda gittiğini görüyorum ben. Çünkü biz iş hayatında da aynı şeyi gözlemliyoruz. Bu kariyer hislerinde de kişi müdür oluyor, direktör oluyor, koordinatör oluyor, bir sürü ilerliyor. Fakat bir bakıyorum ben kişide bir tatminsizlik ve başka hala bir şeyler eksik kalıyor. Çünkü aslında zamanında hedeflediği şey yanlış. Hedeflediği şeyi sadece bir dünya metasına bağlamış durumda. Aslında o meta bile geçici. Yani bugün ben belki genel müdürüm ama yarın genel müdür olmayabilirim. Bu geçici şeyler bunlar. Yani bunlara bağlı olmak yerine ben orada şeye en çok o konuya bağlayayım. İnsanlara bir tavsiye daha. Buradaki genç arkadaşlarımıza ilişkilere yatırım yapın. Yani insan yatırımı yapın. Çevrenizde dost edinmeye yatırım yapın. Çünkü biz genellikle hep diyoruz işte kendini geliştir, işte İngilizce öğren, bilmem ne öğren ama şunu atlıyoruz orada. Bizi seven insanlar topluluğu üretebiliyor muyuz çevremizde? Bu tabii nereden geçiyor? Bizim onlara faydalı olmamızdan geçiyor. Bizim onlar için fedakarlıklar yapmamızdan geçiyor. Bizim başkalarına faydalı olmamızdan geçiyor. Ve o yol öyle bir şey ki siz verdiğiniz zaman o insanlardan da bir şeyler öğrenmeye başlıyorsunuz. Hı hı. Ve aslında şunu fark ediyorsunuz zaman içerisinde. O mutluluk ya da huzur denilen şeyi o çevreniz tesis ediyor. Ben şirket içerisinde başarılı olan arkadaşlarıma baktığım zaman başarılıyı da şöyle tanımlıyorum. Yani mutlu, huzurlu, vazifesini hakkıyla yapan, aldığı maaşı hakkıyla hak eden insanlar, çevresindeki insanlar tarafından çok sevilen, saygı duyulan, en ufak bir sıkıntısı olduğunda insanların koşup yardım ettiği insanlar olarak fark ediyorum. Bunları nasıl başardıklarına baktığım zaman da onlarda şunu görüyorum. Bir kere o kendi bencilliklerinden geçmiş durumda bu insanlar. Hmm. Yani bir bakıyorum yeni bir kişi başlamış o şirkette. Onu almış akşam 6'dan sonra ona Excel öğretiyor. Bak bu böyle olur, bu böyle olur. Niye öğretiyorsun ona? Hani eskiden vardı değil mi? Ya benim işimi alacak şimdi bunu öğretirsem diye öğretmezlerdi. Tam tersine o kişiye faydalı olmaya çalışıyor. Yani bu fedakarlık, yani bu dostluk inşa ediyor. İşte burada ilişki yatırımı dediğim de benim burası aslında. Yani atladığımız bir şey bugünkü dünyada. Çünkü herkes kendi kariyerine, kendi gelişimine odaklanıyor evet, ama evet, evet. Hiç kimse yeni yanımdaki arkadaşım ya ben mesela İngilizce bilen bilmeyenle ne kadar uğraşıyor acaba?
Evet.
Tamam mı? İşte Excel bilen Excel bilmeyenle ne kadar uğraşıyor acaba? Yani o yüzden bizim burada meselemizde belki de kişisel gelişimimiz belki çevremizi geliştirmekten de geçiyor da olabilir. Hı hı. Bu nedenle bu bencillikten de sıyrılmak bu anlamda bizler açısından bir diğer yöntem de olabilir düşüncesini paylaşmak istiyorum.
Eyvallah. Bu çevre geliştirmeyle alakalı abi. Lütfü abilerin çok bahsettiği bir husus var. Mesela usta-çırak ilişkisinden bahsediyorlar.
Evet.
Hani siz de bahsettiniz az önce. Rehberler bulun. O rehberlerin yönlendirmesiyle belki alacağınız kararları daha da netleştirin gibi. Mesela bu anlamda sizin benimsediğiniz ustalar oldu mu? Hep böyle bir tecrübe paylaşımı gibi gençlik dönemlerinizde. Hala gençsiniz tabii de.
Tabii.
Daha önceki dönemlerde gidip böyle tamamen ya ben hani eyvallahım varım dediğiniz insanlar oldu mu?
Oldu tabii. Allah razı olsun. Mesela benim bir bizim okul mezun olduğum İTÜ Endüstri Mühendisliği'nden mezun bir Ahmet Albayrak diye bir abim vardı. Şimdi o da Kuveyt Türk'te genel müdür yardımcısı. Çok Allah razı olsun biz öğrenciyken mesela bizle çok ilgilenirdi. Bizle zaman geçirirdi. Bize nasıl yardım edebilir diye bununla meşgul olurdu. Mesela ben ondan motive olup ben de çalışırken yanıma okuldan mesela iş yerime öğrenciler aldım. 2-3 tane öyle stajyer aldım. Onları yanımda çalıştırdım. Benle beraber toplantılara soktum. Ondan sonracıma. Onlara bakın iş hayatı böyledir. Şunu geliştirmeniz lazım. Bunu geliştirmeniz lazım dedim. Onlar gelip benimle istişare ettiler. Birkaç tanesi benimle istişareleriyle işte sınavlara girdiler. Yurt dışını kazandılar. Yurt dışında okumaya gittiler. Kendileri başardılar ama gelip benimle istişare etme imkanları buldular. O yüzden benim burada önerim hem şu anda çalışan bir yerde bir iş yerinde olan insanlar var. Onlar da mesela bence sizler gibi yani genç gibi organizasyonlara girip ben yanıma stajyer almak istiyorum. Benim yanıma var mı merak eden arkadaşlar gelmek isteyenler ben onlara koçluk, mentorluk yapmak istiyorum diyenler olabilir. Hı hı. Mesela aynı şekilde öğrencilerden de ya ben şu sektörü bu sektöre uyguluyorum, onların yanına gidebileceğim, staj yapabileceğim arkadaşlar var mı diye. Buna batıda mentorluk, mentilik diyorlar.
Evet, evet.
Türkiye'deki biz karşılığını o zaman arkadaşlarımız da hamilik sistemi gibi düşünmüştük, kurgulamıştık. Bunları yapmak lazım yani bence. Ve bu sayede bu ilişkileri belki genç bu anlamda bir organizasyon olarak şey de olabilir. Hı hı. Bir köprü de olabilir sizin. Çünkü genç dergisi ve genç gönüllüler bu konuda bence güzel bir fırsat. Ve bu insanlar arasında köprüler kurup o rehberlik, o koçluk alma ve yönlendirme konusunda destek olmak güzel bir ilişkilere ve gelişime fırsat olabilir diye düşünüyorum. Çünkü ben öğrenciyken mesela bulamıyordum. İstanbul'a gelmiştim, tanıdığım kimsem yoktu.
Evet.
Kimden koçluk alacağım, kimden yardım alacağım diye biliyorduk. Ve bu kesinlikle çok faydalı bir süreç diye düşünüyorum.
Eyvallah. Şimdi bizde biraz şey de var abi maalesef. Siz de bahsettiniz. Ben olumculuk olduğu için belki direkt birine gidip de ya ne kitap tavsiyeniz var, şu var, bu var falan deyip hani bir şey almak biraz şey yapıyor bizi.
Yani evet.
Böyle bir nasıl yani falan. Hani ben zaten biliyorum.
Evet.
Çünkü bizim de bazen başımıza geliyor. Bazı kardeşlerimiz geliyorlar. Diyorlar ki abi yazı yazdık falan. Bize diyoruz ki ya güzel bir yazı maşallah ama diyor, şuralarını biraz değiştirsek falan.
Evet.
Abi o zaman diyor bunun kurgusu bozulur falan. Yani o şey, ilişkiler hala devam ediyor tabii ama şey diyeceğim bir daha abi. Siz mesela asistanlarınızla tanışmak, biz de tanışmıştık asistanlarınızla.
Evet.
Çok genç onlardı mesela
evet.
Gerçekten. Şimdi üniversite okuyorlar hatta.
Hı hı.
Beni şaşırtmıştı açık konuşmak gerekirse. Ben
evet.
Dedim ki öğrenci olabilirler ama belki dedim daha şey de olabilir. Fakat evet. Şunu anladım. Aranızdaki ilişki hem patron ilişkisi var, bir de abi kardeş ilişkisini de biraz çevirmişsiniz yani.
Aynen.
Herhalde ki.
Aynen.
O muhabbet size farklı enerjiler de veriyor herhalde değil mi abi?
Kesinlikle yani ben hep şunu görüyorum. Hep söylediğim bir şey var. Biz iş yerlerinde iş hayatı diye bir kavramı ben kabul etmek istemiyorum. Bence hayat bir tane. Bu çok bir tane hayat yok. Yani özel hayat, iş hayat falan filan yok. Ben iş hayatı denilen yerde, iş yerimde günde 8-10 saatimi geçiriyorum.
Hı hı.
Ben evimde zaten 2 saat, 3 saat ancak geçirebiliyorum şu bugünkü dünyada. Yani benim aslında orada hayatımın %80'i iş hayatı denilen yerde geçiyor. O yüzden ben oraya iş yeri değil, yaşam yeri demek istiyorum.
Hı.
Yaşam yeri kavramını. O yüzden de arkadaşlarımıza hep şunu diyorum. İş yerlerimizi yaşam yerine nasıl çeviririz? O yüzden de birlikte çalıştığımız arkadaşlarımıza, yani bakın dikkat edin cümlemde, benim memurlarıma falan demiyorum.
Evet, evet.
Yani benim mesai arkadaşlarıma diyorum. Birlikte çalıştığım arkadaşlara diyorum. Çünkü sonuçta ben genel müdürüm, o asistan olabilir, fark etmez. Sonuçta bizler insanız ve vazifelerimiz ve rollerimiz var. Bu roller de geçici. Yani gerçekten ben bu geçiciliği sindirmezsem içime yaşayamam. Yani genel müdür, yarın Osman Bey genel müdür olmayabilir. Ama ilişkilerde kurulmuş, gene ilişkiler kelimesine bağlayacağım. Doğru ilişkiler kurulduğu zaman o insanın Osman abisiyim her zaman
evet,
için.
Evet.
Tamam mı? O yüzden ben mesela iş yerinde ilginçtir. Teklif alır arkadaşlar ABC şirketlerinden. Bugün 3 lira alıyorsa 5 lira teklif gelir ona mesela. Gelir bana söyler. Ya Osman Bey böyle oldu. Ne yapalım der, ne düşünüyorsun derim. İlk sorduğum soru, ne düşünüyorsun derim. Mesela eski patron algısında vay namussuzlar böyle şey mi teklif etmişler
evet.
Böyle şey mi olur, sen niye öyle oralara gidiyorsun, sen niye onlarla konuşuyorsun bakayım falan yerine. Çünkü hep kendimi onun yerine koymaya çalışıyorum o anda.
Evet.
Senin için şu anda burada kalmak mı daha iyi, acaba o fırsatı değerlendirmek mi daha iyi, ne düşünüyorsun diye koçluk yapmaya başlarım orada. Yani çünkü o kişi o zaman bana olan güveni, ya Osman Bey benim patronum, benim yöneticim ama ya adam benim için düşünüyor. Yani çünkü ben bir şekilde işimi idareme ettirmekle mükellefim.
Hı hı.
O arkadaşımızın kendi gelişiminde daha iyi fırsatlar varsa benim onun önünü kapamaya çalışmak kendi çıkarım için.
Evet, evet, evet.
Aslında hakkaniyetli değil.
Evet, insani bir yaklaşım değil.
İnsani bir yaklaşım değil.
Bir de şey olur herhalde abi, affedersiniz lafınızı kesiyor gibi oldum ama mesela mutsuz bir adam çalıştıracaksınız mesela.
Aynen, sonrasında. Zaten öyle oluyor zaten. İş ne oluyor biliyor musunuz? Eğer orada ben kendi çıkarımla bırak osver gitme orayı kal burada falan dediğinizde bir süre sonra o kişi mutsuz oluyor. O zaman siz mutsuz insanlarla çalışmaya başlıyorsunuz. O zaman o iş yeri artık yaşam yeri olmuyor.
artık samimiyetsizlik başlıyor. Niye? O zaman o genel müdür kendi çıkarını düşüren genel müdür olmuş oluyor. Ben iyi adamı ucuza çalıştırıyorum burada. Bu yanlış. O yüzden de ben diyorum ki arkadaşım, sen karar senin. İster kalabilirsin, ister gidebilirsin. Burada bak, buradaki gidebileceğin şey şudur budur. Burada 3, 4, 5. Benim yanlışım varsa eğer senin ücretlendirmenle ilgili, oturup onu konuşalım. Ama senin başka fırsatların varsa bunu ben engellemek benim hakkım değil.
Eyvallah.
Bunu yaptığımız zaman ben şunu gördüm. Ve inanılmaz bir çevremde dost topluluğu oluşmaya başladı. İnsanlar topluluğu. Çünkü insanlar sizle çalışırken sizden yana güven duyuyorlar. Neden? Ya bu benim burada benden istifade etmeye çalışan, beni kullanmaya çalışan bir insan gibi değil. Benle çalışıyor gibi bir, benimle beraber bir hayat sürüyor burada şeyine, ilişkisine geliyor. Hı hı. O yüzden mesela ben yine yeni işe giren arkadaşlara da özellikle gelişimlerine önem veriyorum. Tek birebir, yani belki bir genel müdürüm ama departmanımdaki birimlerimde çalışan insanların tek tek mesela İngilizce seviyeleriyle onlarla bir yılda bir iki defa böyle birebir birer saatlik toplantılar yapıyorum. Yani insan kaynakları müdürünü mü alıyorum yanıma, o kişiyi alıyorum. Anlat bakalım, neredesin diyorum, ne noktadasın? En son seninle görüştüğümüzde şu ürünü geliştirecektin, bu ürünü geliştirecektin, şunu yapacaktın, ne yaptın? Evet. Şimdi insanların bu çok hoşuna gidiyor ya, bana değer veriyor diyor bir kere her şeyden önce.
Evet.
Ya diyor, bu yönetici benim için vaktini ayırdı ve bana değer verdi ve benimle ilgileniyor. Sonra bunun için diyor kaynakları seferber etti diyor, bana bir tane hoca verdi diyor. Ona hocaya para harcıyorlar diyor. Şimdi onu demeye çalışıyorum. Biz insanlara değer verdiğimizi anlatmamız lazım. O değeri o insanın hissetmesi lazım ki biz sağlam ilişkiler inşa edebilelim.
Evet.
O sağlam ilişkilerin inşa edildiği ortamlarda da bakın ne gıybet olur, tamam mı? Ne husumet olur, ne kavga dövüş, makam mal şeyi olmaya başlar. Çünkü insanlar artık orada samimiyet inşa edilmiş oluyor o ortamda. Yani o samimiyet olduğu zaman, hatta yani üç kişiden bir kişi o bölümün yöneticisi olacaksa onlar arasında bile kavga çıkmıyor. Çünkü diğer ikisi diyor ki ya evet ya, bu da Ali abi zaten bu konunun şeyi ya, evet. Ali abimizin hakkıdır. Bunu diyebilecekleri bir ortamın oluşması çok önemli. O yüzden ben hakikaten herkese bu şeyi tavsiye etmek istiyorum. Yani bulundukları ortamlarda samimiyeti, güveni inşa edebilecekleri ve sağlam ilişkileri. Bakın bu çok önemli, tekrardan diyorum. Sağlam ilişkileri inşa edebilecekleri bir ortamı nasıl hazırlayabilirizin üzerine odaklanmaları lazım ki o ortam zaten aynı zamanda bu kişisel gelişimleri içeriyor. Ve şimdi mesela en çok benim vakit ayırdığımız şey şirkette arkadaşlarımızla, biz şirketteki bütün beyinlerden nasıl faydalanabiliriz? Yani şirket olarak değil, birbirlerine, o insanlar birbirlerine nasıl faydalı olabilirler? Yani bilen bilmeyene ne öğretebilir?
Evet.
Herkes de bu bilinci oluşturabiliyor muyuz? Çünkü şöyle bir şey var. İnsanlar birbirlerine bir şey öğretmeye başladıkları zaman aralarında ilişki kuruluyor. Aralarında ilişki kurulan insanlar arasında husumet kurulmaz. Ama birbirlerine bir şeyler vermeyen, birbirleriyle bir şeyler paylaşmayan, insanlar arasında ne saygı inşa edebiliyorsunuz, ne güven inşa edebiliyorsunuz, ne samimiyet inşa edebiliyorsunuz, ne dostluk inşa edebiliyorsunuz. Ama birbirlerine bir şeyler vermeye başladıkları zaman, birisi diğerine fedakarlık yaptığı zaman öbürküsü ona bir vefa duymaya başlıyor. O yüzden ben bu kelimeye ilişki kelimesi diyorum. Çünkü ilişkinin içerisinde sadece sevgi yok, sadece güven yok, sadece samimiyet yok. İşin içerisinde fedakarlık var, vefakarlık var.
Evet.
Yani o, çünkü ilişki kelimesi bunların hepsini kapsıyor. Velhasılı kelam, yapacak çok işimiz var.
Evet. Yapacak iş çok. İşimiz hani diyorlar ya abi, işimiz vaktimizden çok falan.
Yani burada senin sorduğun soruya bağlayacağım. Yani niye genç asistanlarla çalışıyorsunuz deyince, o insanları böyle bir yaklaşım koyduğumuz zaman,
evet,
ben onların da hem şirkete hem yöneticisine aidiyetlerin arttığını düşünüyorum. Hem de tabii benim açımdan da genç beyinlerden beslenmek, genç zihinleri anlamak, onların o enerjisini istifade etmek çok faydalı oluyor. O yüzden özellikle tercih ediyorum.
Eyvallah, eyvallah abi. Şimdi aklıma şu geldi abi siz konuşurken. Profesyonel bir hayat yaşamak, yani iş anlamında çok profesyonel ilişkilere sahip olmak, o çevreyi yönetebilmek, bu zor bir süreç olmalı diye düşündüm. O aklıma geldi. Bu profesyonel yaşam tarzı zor oluyor mu? Zorluyor mu insanı?
Profesyonellik derken neyi kastettiğini biraz açabilir misin?
Ya şöyle söyleyeyim o zaman abi. Mesela karşılaştığınız ilişkilerdeki o yaklaşımlar, işte toplantılar, eğitimler mesela. Hı-hı. Sonuçta bunlar hep bir şeyin parçası, işin de parçası olmuş artık sizin hayatınızda. Mesela siz yurt dışına gitmek istemeseniz bile bazen gitmeniz gerekebiliyor diyorum.
Doğru.
Mesela, değil mi? Sonuçta
doğru.
İşinizin parçası olarak.
Doğru.
Bu bir sevdayla, aşkla, şevkle yapıldığı sürece ki sizde öyle olduğu gözüküyor maşallah. Belki sizi şey yapmıyor ama yani demoralize etmiyor ama genel anlamda profesyonel bir çizgiye sahip olmak. Yani Osman Bey olmak belki de. Hani biraz da böyle şeye özele doğru gidecek olursak. Nasıl bir şeydir yani? Zor olmuyor mu?
Ya benim açımdan zor değil. Çünkü ben şunu söyleyeyim. Ben çok profesyonel birisi miyim emin değilim. Ne anlamda emin değilim. Çünkü işin içerisine duygu karışmış durumda benim yaptığım işin içerisine. Çalışma ortamımı yaşam ortamı olarak görüyorum. Yani bu profesyonellikle uymuyor. Mesela bir hatta işin zor kısımlarını konuşmadık. Yani biz hep güzel kısımlarını konuşuyoruz. Evet. Zor kısımlar yani nedir mesela? Bir çalıştığınız bir insanla yollarınızı ayırmanız gerekiyor. İşten çıkarma
daha
süreçleri
çok
oluyor.
Evet yani o sorular.
Onlar çok bazen en zor şeylerdir. Yani buralarda mesela biz yöneticiler olarak kendi kendimize şunu sormamız lazım. Ya biz bu tür noktaya geldiğimiz bir insanla ben profesyonelim kardeşim. Sen işe yaramıyorsun güle güle midir yoksa profesyonellik denilen ya da yöneticilik denilen kişinin kendi kendine önce şu soruları mı sorması gerekir? Bir, ya ben bu kişiyi bir şekilde burada görevlendirdim. Bu kişi başarısız olmasındaki sebep onun yüzünden mi yoksa benim yüzümden mi? Ben o kişiyi eğittim mi? O kişiye acaba oryantasyon verdim mi? O işi yapabilmesi için gereken desteği, o kişiye gereken koçluğu, o kişiye gereken mentorluğu yapabildim mi? O kişiyi gerekli eğitimleri verdim mi? Sonra o eğitimlerden sonra onları test ettim mi? Onları sınav yapıp öğrendim mi, öğrenmedim mi diye şey yaptım mı? Hata yaptığında onu uyardıp bak bunları düzelt dedim mi? Bu düzeltmelerinden sonra tekrar bak önce sözlü uyarırım, şimdi yazılı uyarırım gibi süreçler işlettim mi? Gibi insanın önce kendisini sorgulaması lazım. Mesela bu sorgulamalar çoğu profesyonel geçinen insanların maalesef yapamadığı şeyler. Zaman zaman bizler de yapamıyor olabiliriz. Ama ben tabii şu anda biraz işin teorisinden bahsediyorum. Yapmamız gerektiğini düşündüğüm şeyden bahsediyorum. Bunları zaten yaptıktan sonra bakın bir şey söyleyeyim mi size? Eğer doğru bir yöneticiysek bizler, doğru bir idareciysek o kişiyle yolları ayırmamız gerektiğinde bile o kişi gelip kendi ayrılmayı tercih ediyor, istifa ediyor. Niye biliyor musunuz? Sizin samimiyetinizden o kadar emin ki. Diyor ki ya zaten bu adam bana geldi eğitim verdi, bana geldi eğitime gönderdi, bana şunları verdi, önüme şu bilgisayarı koydu, bir bilmem neyi koydu. Ama bu sonucu bekliyor. Sonuçta çıkmadı bir şey türlü.
Yapamadım. Diyor.
Yapamadım yani. Ama bunu ona dedirttirebilmek var ya, dedirttirebilmek bir emek istiyor. Bugün maalesef bizlerin en büyük sorunu yöneticiler olarak ben kendimi de içine katarak eleştiriyorum. Bu emek ve zamanı vermiyoruz insanlara. Tamam mı? Ondan sonra da bu işin adına profesyonellik diyerekten kusura bakma profesyonel dünyadayız yollara ayırmamız lazım diyoruz. Bu biraz işte çıkarcılık olabiliyor bazen. Hı hı. İşte o yüzden diyorum ben o ilişkiler kısmına tekrardan bağlanacağım. Biz eğer mesai arkadaşlarımızla bu ilişkileri doğru inşa etmiş olsak tamam mı? O zaman profesyonellik diye bir kelimeye gerek kalmaz. Böyle bir kelimenin tanımına gerek yok. Çünkü o sürecin içerisinde zaten ben eğer görevimi yapmışsam, o kişinin başarılı olması için elimden geleni yapmışsam ama o kişi başarılı olamamışsa burada ya ben ya o bir yerde biz zaten problemi buluruz. Ama problem ortaya çıkmadan biz sadece işi profesyonellik adına atıp ilişkileri sonlandırmak veyahut da bazen sadece ilişki sonlandırmak değil insanların hayatlarında zor kararlar almak doğru olmayabiliyor. O yüzden biz şu anda böyle bir profesyonellik sıkıntısını o büyük ölçekte çekmiyoruz elhamdülillah. Çünkü şirket kültürü olarak öyle bir çizgiyi şey yapmıyoruz yani. Orada şöyle diyoruz hatta. Hatta insanca yaşamak birlikte başarmak diye bir sloganımız var.
Eyvallah.
Yani kendimizi bunların etrafına, bu değerler etrafına örgülemeye çalışıyoruz. Benim de tavsiyem bütün insanlara, hem gençlerimize hem şu anda bir yerlerde çalışan insanlara, organizasyonlarında kültürel veya doğrusu değerler silsilesiyle yönetim yapabilecekleri bir ortam oluşturmalarını ve bu profesyonellik adına arkasına saklanmak yerine daha çok değerler ve ilişkilerin ortaya, ön plana çıktığı bir yönetim felsefesi üzerine kafa yormalarını ben tavsiye etmek istiyorum.
Eyvallah abi, çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederiz.
Ben de not aldım zaten hep burada. Şimdi sizin söylediklerinizi. İnşallah ben de hem sosyal medyada paylaşacağım kendime göre, hem de kendi hayatıma uygulamayı düşünürüm inşallah. Mesela şu an programın sonuna doğru geliyoruz abi.
Evet.
Şunu da sorsam size. Mesela okuduğunuz kitaplardan bahsetsek. Mesela,
evet.
Hani sona doğru geldik ya. Biraz evet. Böyle özel imiş gibi olalım.
Evet.
Kitap konusunda mesela neler tavsiye edersiniz? Yani ben bu kitabı okudum. Yönetici arkadaşların, iş dünyasına girmek isteyen arkadaşların, yönetimle, yöneticilikle, tırnak içerisindeki bu hani profesyonel yaşayışla alakalı, hayata girmek isteyen arkadaşların, hangi kitaplardan, belki hangi filmlerden, tecrübe paylaşımlarından bahsettik, ilişki yönetiminden bahsettik. Bir de böyle somut olarak bir kitap tavsiyeniz olur mu bizlere mesela?
Şimdi ben öncelikle şunu söyleyeyim. Ben bugün bir yönetici olarak görev yapıyorum. Hı hı. Yönetici olarak bütün yöneticilerin aslında psikologlar kadar psikolojiyi bilmelerini isterdim. Çünkü yöneticiler aslında insanları yönetiyorlar ve yönettiği insanların psikolojilerini bilmeden onları bence idare edemezler. O yüzden de insanı tanımaları gerekiyor. Bu dediğim şey sadece yönetici için mi geçerli? Hayır, aslında herkes için
herkes
geçerli.
Herkes için geçerli, evet.
Yani herkes çalıştığı bir ortamda çevresinde insanlarla bir şekilde etkileşimde bulunuyor. Ve etkileşimde bulunduğu insanlara bir şeyler yaptırmak istiyor. Onlara bir şeyler almak istiyor, onlardan vermek istiyor. Ne yaparsam onlara verebilirim, ne yaparsam onlardan alabilirim sorularını yönetebilmek için insanı tanımaları lazım. O yüzden ben psikolojik anlamda insanı tanımaya yönelik, farkındalığa yönelik herhangi bir okumayı tavsiye ediyorum arkadaşlarımıza. Hı hı. Ben kendim bu konuda ciddi okumalar yapıyorum. Mesela Maslow'un kitabını okudum. Yani çünkü Maslow biliyorsunuz
meşhur
ihtiyaçlar hiyerarşisi var. Yani o ihtiyaçlar hiyerarşisiyle ilgili yeni bir İngilizce kitabı çıkmıştı. Bir koçluk aldığım bir hanımefendi vardı, Serpil Hanım. O hediye etti bana. O İngilizce kitabı mesela okudum, çok beğendim. Çünkü hakikaten o ihtiyaçlar hiyerarşisi, biz ortaokulda mı ne görmüştük yanlış hatırlamıyorsam, lisede mi ne?
Piramit çok, vardı bir tane.
Piramit vardı, evet. O piramit. O piramiti üzerine çok düşünmek lazım gerçekten. Evet. Çok düşünmek lazım. Yani insanların bugünkü yaptıklarını anlamlandırırken, ya bu insan böyle davranıyor ama bu insan bu piramidin neresindeki bir insan? Neden böyle davranıyor? O insanın beklentisi ne? Ha bu adam piramidin şuradaki bir adam. Bu adamın beklentisi ne? Bu adamın birinci şeyi ne? Bu adamın kaygıları ne? Bu adamı mutlu eden, motive eden şeyler neler? Bu adamı kaygılandıran, üzen, endişelendiren şeyler neler? Bunları bilebilirsek eğer, biz etkileşim ve iletişim dedik ya demin, ilişki dedik. İlişki kurduğumuz insanların üzerinde daha doğru etkiler bırakabiliriz, daha doğru sonuçlar alabiliriz. Dolayısıyla o yüzden diyorum ben kesinlikle insanları tanımaya yönelik bu psikoloji kitaplarını özellikle tavsiye ediyorum. Tabii bu anlamda ilginçtir. Mesela dini literatür de bu konuda çok büyük bir şeydir. Çünkü din insanla ilgili olan bir şey aslında.
Eyvallah.
Bu pek iş dünyasında dile getirilmez. Sanki hani böyle bir şey ayrımı vardır. Hani iş hayatı ayrı, dini hayat ayrı gibisinden. Halbuki din yüzyıllar boyu insanı, kamil insan elde etmeye, insanı terbiye etmek üzere olan bir değerler var burada. Ve bir öğreti var. Biz buna inanıyoruz ve iman ettik. Mesela bizim dinimiz İslam'da o kadar güzel kaynaklar var ki aslında, yani keşke oralardan biz bu anlamda çok daha güzel yayınlar çıkartabilsek. İnsanı tanımakla ilgili, insanın fıtratıyla ilgili. ve onlardan istifade edebilsek. O yüzden psikoloji deyince sadece batılı kaynakları kastetmiyorum. Aynı zamanda dini kaynakları da kastediyorum. Mesela tasavvuf bu konuda ben tasavvufu okudukça, öğrendikçe, bir yandan da batılı kaynaklardaki o psikolojileri okudukça, kitapları okudukça aslında ortadaki realitenin ne kadar aslında tek bir realite olduğunu, hı hı, ama farklı perspektiflerden bunu doğruladığımızı gözlemliyorum. O yüzden ben insanı tanımak konusunu kesinlikle bu anlamda tavsiye ediyorum. O spesifik bir kitap tavsiye edemeyeceğim şu anda. Aklıma gelmiyor. Bilseydim bak gelirken onları şey yapardım ama.
Belki ben önceden söylemeliydim size. Ondan ben sonra... de sonuna doğru böyle sorayım dedim. Ama bu bahsettiğiniz özellikle Maslow'un kitabı üzerinden abi psikoloji okumalı, psikolojik okumalar şu an inşallah kıymetli dinleyicilerimiz buradan kendilerine göre bir sonuç çıkarırlar. Kendilerine ihtiyaçlarına, evet, göre sizin doğru bahsettiğiniz yani farkındalık eksikliğinize göre. Atıyorum sen gerçekten iş dünyasında ya da ticari olarak kendini geliştirmek istiyorsan bu alana dair okumalar yap. Yani
evet,
çok kafanı karıştırma demek istediniz.
Aynen. Bir de filmler dediniz. Mesela film de tabii ben de çok filmleri çok seviyorum. Ben bu aralar şey filmlerine çok meraklıyım. Bu science fiction dedikleri gelecekteki şeyle genellikle hayal kurgu üzerine kurulan filmlere. Mesela oralarda işte geçen işte Ex Machina diye bir film çıkmıştı. Böyle bir yapay zeka uygulamasıyla bir robotlara nasıl insan davranışı kazandırılırla ilgili bilimsel çalışmaların anlatıldığı ve oradaki açmazların tartışıldığı bir filmdi. Mesela bu tür filmleri çok takip ediyorum. Çünkü o aslında bana çünkü şu andaki yaşadığımız teknolojik trend, evet, ve dünya, evet, tamamen uzman sistemler ve yapay zeka alanlarına doğru bir şey genişleme içeriyor. Yine o Silikon Vadisi gezimde onu gördüm. Yani önümüzdeki yıllarda gerçekten önümüze inanılmaz derecede bir uzman sistemler ve yapay zeka uygulamaları akmaya başlayacak. Yani bu insansız araçlardan başlayıp da konuşmalarımızı anlayan makinalara kadar giden. Ama en nihayetinde o makinalar arka planda bizim sorularımıza bir kritik oluşturup cevap verme gibi bir süreç oluşuyor. İşte şu anda teknoloji dünyası bu cevabı üretecek olan akılla ilgili kendilerince bir şey içerisindeler. Hı hı. Araştırma içerisindeler. Kendi açmazları var. Hı. Belli ölçüye kadar başarılı olabildiler. Hı hı. Mesela bu konuda ben özellikle takip ediyorum. Çünkü insanın düşünce formatını anlamak açısından önemsiyorum onların, eyvallah, yaptığı çalışmaları. O yüzden bu tür konulara meraklı olanları da öyle science fiction dediğimiz filmleri tavsiye edebiliriz.
Eyvallah abi. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi muhabbete, sohbete, sizin hatıralarınıza belki de,
evet,
doyum olmuyor ama programın sonuna doğru geldik abi.
Evet.
Şimdi son olarak biraz da şundan bahsetmek gerekirse bu yoğun iş hayatında, iş temposunda kendi özelinizde vakit 2 saat dedin mesela, aileme en fazla 2 saat ayırabiliyorum günde gibi konuştunuz.
Evet.
Bu bir şey oluyor mu abi? Yani bir anlayış da giriyordur sonuçta ev hayatınızda, aile hayatınızda bir anlayış ekseni vardır.
Evet.
Aileniz size anlayış gösteriyordur. Ama şey oluyor mu ya, ben emekli olacağım gibi bir beklenti oluyor mu sizde hiç?
Ya bir zamanlar vardı. ben şunu söyleyeyim size. Bir insan emeklilik hayali kuruyorsa o aslında yaptığı işi sevmiyor demektir. Bunu hemen bir realite olarak söyleyeyim size. Yani bir söz var ya hani yaptığınız işi sevin, çalışmaktan kurtulun diye bir söz vardı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Yani şimdi emeklilik, mesela ben emekli olanlara hep diyorum ya, sizden daha önce deneyimlemiş insanlara gidin konuşun, rehberlik alın falan diyorum ya. Ben mesela şimdi çevremde akrabalarımdan emekli olanlara falan hemen soruyorum. Nasıl diyorum emeklilik, ne yapıyorsun falan filan diye.
Yatıyorum mu diyor.
Nasıl geçiyor? O yatıyorum diyenler var. Abi canım sıkılıyor diyenler var.
Evet, evet.
Bilmem ne falan. Şunu anladım. Aslında emeklilik bizim rahat düşkünlüğümüzün bir ifadesi gibi algılanıyor şu anda. Fakat şu anda benim eski şeyim değişmeye başladı. Emekliliği ben şu anda şöyle algılamaya başladım. Şu andaki dünya hırslarımdan şunu alayım, bunu biriktireyim, şuyum da olsun, buyum da olsundan tamamen arındığım, böyle bir şeyin olmadığı ve tamamen gerçekten kendi istediğimi yaptığım zaman dilimi olarak kafamda tanımlamaya başladım şu anda emekliliği. Ha bu şu olabilir belki, benim şu anda bir tabii hayalim şey, bir gün bir işte üniversitede şeyde ders verebilmek, öğrencilere kendi deneyimlerimi aktarabilmek. Mesela orada çalışıyor olmak benim için bir emeklilik olarak algılanabilir. Eyvallah. Yani niye? Sevdiğim ve faydalı olacağımı düşündüğüm bir işi yapmak olarak algılıyorum. Ya da işte biraz tarım yapsam mı, tarımla ilgilensem mi? Çünkü o da tabiattaki ilgilenmek ruh tarafımda beni çok dinlendiren bir şey olduğunu ben düşünüyorum. Onu hatta geçen Saadettin Ökten hocamız o radyo programında bundan bahsediyordu. Ve ben kendim de onu hissediyorum. O tabiatla birazcık daha etkileşim içerisinde bulunmak. Bunlar tabii bir emeklilik şeyleri olabilir ama ben emekliliği bir miskinlik dönemi olarak algılamıyorum. Yani eyvallah. Ve algılanmaması gerektiğini de düşünüyorum. Şey olarak kendi anladığım süreçte. Tabii burada aileyi sordun sen demin. İşte aile bu konuda hani bu çalışma tempoları falan. Allah razı olsun tabii bu konuda en büyük belki de destekçim ailem olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu benim belli mesailerime, şeylerime onlar sabrediyorlar. Orada tabii yine aynı şekilde onu söyleyeceğim. Yani eşin çok büyük bir şeyi var. Eşim evet. Allah razı olsun bizim birçok yükümüz evde üstlenmiş durumda. O anlamda hakkını ben ödeyemem diye düşünüyorum kendi adıma. Burada tabii şey çok önemli. İnsanların bu emeklilik derken bir beklentileri hani o konfor dedim ya konfor veyahut da miskinlik bence bunu sorgulaması lazım insanların. Yani neden emekli olmak istiyor diye. Çünkü emekliliği bazı şey için beklemeye gerek yok aslında.
Hemen olabilirsin.
Hemen olabilirsin. Kafa olarak. Kafa olarak hemen olabilirsin aslında.
Eyvallah.
Onun bir beklenecek bir zamanı yok. O yüzden şimdi gençler de aynı şekilde ya biz ne mesleği seçelim ben ne yapayım sorusu çok yaygın bir soru. Ben şunu söylemek istiyorum. Ne yaparsanız yapın sevdiğiniz işi yapın. Asla hani ayaklarınızın geri geri gittiği bir iş varsa sakın oraya gitmeyin arkadaşlar. Yani o işi yapmayın. Ya bu çünkü insan kalbi, gönlü bence çok kıymetli. Çok kutsal bir yer. Onu yıpratmak şey bir şey değil. Doğal bir şey değil. Ve orta ve uzun vadede mutsuzluğa, huzursuzluğa, dünya ve uhrevi sıkıntıya götüren bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden de sevdiğiniz işi yapmak konusunda ben özellikle herkesi burada yüreklendirmek istiyorum. Yani bunun tabii ki getirisi götürüsü farklı olabilir ama onu da kabullenmemiz gerektiğini düşünüyorum.
Eyvallah, eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz.
Rica ediyoruz.
Ağzınıza sağlık, yüreğinize
rica
sağlık.
Rica ediyoruz biraz, evet gündem dağınık oldu biraz ama umarız deneyimlerimizden dinleyicilerimize paylaşabildiğimiz onlar için faydalı olacak başlıklar çıkar.
İnşallah.
Sürçülisan ettiysek affola diye özür diliyoruz şimdiden.
Eyvallah. Aynı şekilde bizler de. Şimdi bu gündemin belki de böyle biraz dağınık gitmesi tabii benim de yönlendirmemle olan bir şey. Ama burada da şu var abi biz biraz daha böyle olayı hani sizin de bahsettiğiniz gibi samimiyetle evet. götürelim diye düşünüyoruz. Aklımıza gelen soruları soruyoruz daha çok Osman abi genç zamanında. Evet. Belki de o biraz dağıtıyor konuyu. Çünkü benim aklıma bir şey geliyor tam siz anlatırken hemen sorayım diyorum Osman abiye. Sonra da bakıyoruz zaten bir saati dolduruyoruz elhamdülillah
evet,
diyoruz.
Elhamdülillah.
Çok teşekkür ediyoruz abi. Çok,
rica ederiz.
Bizi kırmadınız geldiniz.
Onur duyduk.
Şeref verdiniz bize.
Onur duyduk efendim.
Kıymetli dinleyenlerimiz bu hafta Genç Zaman'ın sonuna geldik. İki tane duyurum var onları hemen bahsedeyim. 10-15 Mayıs tarihleri arasında dergi fuarı var efendim. Sirkeci Garı'nda olacak, Tren Garı'nda. TÜRDEB'in düzenlediği, Türkiye Dergiler Birliği Derneği'nin düzenlediği dergi fuarı. Genç dergimiz de orada yer alacak. Hemen Marmaray'ın çıkışında yer alan bir yerde olacak standımız. Gelmenizi, dergimizle buluşmanızı, genç kitaplığımızla buluşmanızı, yazarlarımızla buluşmanızı canı gönülden isteriz. Bir de 14-19 Mayıs tarihlerinde yine yakın tarihlerde, Mayıs ayı böyle bereketli oluyor gençlik için. 14-19 Mayıs tarihleri arasında da Yenikapı miting meydan alanında bir fuar var efendim. İstanbul Gençlik Fuarı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi düzenliyor. Orada da hem Uluslararası Genç Derneği, hem Genç Dergisi, hem de sürpriz bir şekilde inşallah bir genç şölleniyle orada birlikte olacağız. Gerekli duyuruları, takibatı gençdergisi.com, gençderneği.org adreslerinden, sosyal medya adreslerimizden yapabilirsiniz. Bizleri dinlediniz. Osman abi tekrar teşekkür ediyoruz. Osman Şen
Türk'e
kıymetli abimiz ikinci kez konuk oldu. İnşallah kendisini yine görmek isteriz genç zamanında diyerek.
İnşallah.
Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.